Ayrım 13.
Üniversite önemli ama parametrelerin %5'i. Her dersten 100 üzerinden 96 almış bir öğrenci bazen sıkıntılar doğuruyor. Bu TÜBİTAK için geçerlidir. Atom departmanını adam alırken olduğu gibi. İnsanlarla kalibrasyon çok önemli rol oynuyor. Bunu sağlamak için çok yönlü insanlar almak zorundasınız. Akademik taraflarına bakıyorsunuz, arkadaşlarına bakıyorsunuz. Nasıl bir çevrede bulunmuş, spor faaliyetlerine bakıyoruz. Aile içindeki referanslarına dikkat ediyoruz. Hangi mahallede büyüdüğü bile önemli oluyor bazen. Benzeri 89 mülakat yapılıyor. Ayrılan oluyor mu? Sıkılıp ayrılanlar oluyor. Fakat mülakatın şu faydası var. 1001 kişiyle konuşurken ön yargıyla veya başka bir nedenle işe alabilirim. Benim yakaladığım bir nokta vardır. Diğerinin yakaladığı bir başka nokta vardır. Yazılı veya sözlü. Bir iki testte insanları çözmek zor olabilir. İnsanlar zeki olduğu için maske kullanıyorlar. Karşısındaki insanın her zaman senin kadar zeki olduğunu düşüneceksin. Yaşlı kurt dediğimiz kişiler bazen bunları yakalıyorlar. Mesela bizde biri var. 9. mülakatı hep o yapar. Konuşurken yanağında bir hareket hissettim, hoşuma gitmedi der. Üst düzeylere çıkıldığında da grafoloji uygulaması olabiliyor. Grafoloji uzmanları bir sayfalık yazıda hakkınızda her şeyi çıkarabiliyor. Ben böyle bir testten geçtim. Her sene de yaptırıyorum bunu. Bu testlerden geçen sizi zor atlatır, eker. Sizin grup içindeki sorumluluğunuz Alarko 2000 projesi başta olmak üzere konut. Ekibiniz nasıl? Psikometrik özellikleri itibariyle birbirlerini tamamlayıcılık özellikleri gösteren bir ekip. Ben 1989 yılına kadar kendimi tanımıyordum. Kendim için düşündüğüm artı ve eksiklerim konusunda yanıldığımın farkında değildim. Amerika'dan Richard Pieper diye bir danışmanımız var. Richard bana 3 saatlik detaylı bir PP testi uyguladı. Tek başına yapıldığında emin olunamıyor. Başka testlerle de tamamlanan bir analiz. Richard 3 yılda bir bu testi yaptırmamı söyledi. İleriki yıllarda 5 yılda bir yaptırırsan olur diye ilave etti. İlk yaptırdığımda moralim bozuldu. Tırnaklarımı çiğnedim. Bu teste inanmıyorum dedim Richard'a. Ben bu değildim çünkü. Sinirlenme, her zaman böyle olur dedi. Şu ve şu testlerle kendini onayla. Sonra Adidas'le bir test yaptık. Sonra üçüncüsünü yaptırdım. Sonra kendime dedim. Tamam arkadaş, şu noktalarda ciddi zafiyetlerin var. Richard, hiç zorlanma. Bunun çözüm yolu kolay. Takımı kurarken eksikliklerini bildiğin için senin eksik noktalarını tamamlayan arkadaşlarla donat kadroyu diye ekledi. Herkes forward olamaz. Herkes kaleci olamaz. Bunu kabullenmek kolay değil. İnsan hep kendini başka yerde oynadığını zannediyor. Burada birinci hadise egoları tıraşlamakla başlıyor. Biz Etiler Alkent'i yaparken iyi bir takımımız vardı. Tabii o çıraklık dönemi eserimiz bizim. Hala da çıraklık döneminin ortalarındayız. Şimdiye kadar 4 proje oldu. Bu geçişler sürecinde psikometrik eksikliklerimizi yakaladığım zayıflıkları arkadaşlarla telafi ederek tamamladım projeleri. Ne kadarlık bir ekipten bahsediyoruz? Alkent 2000'de 12 kişilik bir yönetim kadromuz var. O 12 kişilik takımı kurarken o psikometrik tamamlayıcılar geldi. Burada insanın özelliklerine baktığımız zaman insan var ayağı gazda. Yani girişimcilik faktörü kuvvetli. G faktörü veya G vitamini diyelim buna. Bu tür insanlar risk almayı sever. Yani ayağı gazda olan şoförler gibi. Risk alan, işi başlatan, hamle yapan insanlar. İkinci tür insanlar ise yöneticilik fonksiyonu olan kişilerdir. Bunlara da vitamin Y diyelim. Vitamin Y'ler riski yönettikleri için dolayısıyla insanı ve parayı da yönetiyorlar. Onların görevi ayaklarının yere basmasıdır. Riski azaltmaları lazım. O yüzden G tipler ile Y tipler birbirine tezattır. Sürekli kapışırlar. Bu kapışma sağlıklıdır. G ayağı gazda, Y ise ayağı sürekli frendedir. Bir de K fonksiyonu, yani koordinatörler vardır. Bunlar ise babacan tavırlı olmak zorunda. Bunların ayağı ise sürekli debriyajda. Belki bende Y fonksiyonu ağır basıyordur. Böyle bir ekibiniz var. Ama projeye ihtiyacı nasıl tespit ediyorsunuz? Her ekolün eksileri artıları vardır. Ben değişik kesimlerden insanlarla oturup konuşmayı seviyorum. Mesela New York'a gittiğimde dünyanın en büyük yapsatçıları Larry Silverstein ve Henry Binet'e uğruyorum. Silverstein bize 45 dakika zaman ayırdığında ben 3 cümleyi not alabiliyorum. O 3 cümle benim için çok önemli. Belki siz de Isaac Alaton'la konuşurken 2-3 cümleyi not alıyorsunuz. Bizim ekolümüz müşteriye yakın çalışmayı sever. Felsefemizde var bu. Müşteri bizim ortağımızdır. Şunu demek istiyorum. Biz akvaryumun içindeyiz. Şirketimizin personeli olarak akvaryumun içindeyiz. Müşteri ise akvaryumun dışından bizim zayıf ve kuvvetli yönlerimizi çok iyi görüyor. Bizden çok daha iyi görüyor. Alkent 2000 veya Demirciköy'deki müşterilerimden 2-3 tanesine telefon açsam oradaki sıkıntıları benden daha iyi anlatır. Çok da doğaldır bu. Dolayısıyla biz onlara yakın olarak çalışıyoruz. Bizim maaşımızı müşteri veriyor. Aynaya bakarak bunu söylediğimiz zaman bu çok garip ama gerçek. Konut alanına girerken şirket yönetimi nasıl tepki verdi? Karar verme süreci nasıldı? Mahalle anlamında ilk işimiz Etiler Alkent'ti. Burada blokaj ve sıkıntı olmadı. Büyük sermaye gerekmedi. Yapsat sistemiyle girmediğimiz için büyük para koymadık. Arsa sahibiyle yüzde anlaşması yapıldı. Müşteriler belirlendi. Böyle bir talep de vardı az çok. Biz genelde işlere girerken müşteri rüzgarını alarak başlıyoruz. Sizin inşaat sektörünü tercih etmeniz bilinçli bir tercih miydi? Konut olayını seviyorum. Köprü inşaatı, ofis inşaatı, hatta kimyasal kompleks aynı hazzı vermiyor. Görsel olarak güzel olmasının yanı sıra konut sahipleriyle bir dostluğum var ve oluyor. İnsanlarla arkadaşlığı seviyorum. Şikayetleri sev. Para kazanmanın neresi yanlış? Ölçülebilir bir fark yaratmayan hiçbir şeyde yokuz. Bu iddialı söz Serdar Erener'e ait. Bonus kampanyasında yanıldık itirafının ardından söylüyor bunu. Dışarıdan başarılı bir kampanya gibi görünüyordu halbuki. Dahası Erener yanıldık derken bonus kartın sahibi Garanti Bankası yöneticileri kart satışlarından ellerini ovuşturuyordu. Bir tezat değil mi bu? Bir kampanyanın kreatif editörü için kolay kabullenilebilecek bir durum değil. Bonus kartta sunulan temel konsept alışveriş yaparken para kazanmak olarak belirlenir. Bir tip oluşturulur. Daha doğrusu bir aile. Ailenin özelliği kıvırcık, top saçlar ve para harcama sevdası. Tonton ailenin biriktir biriktir sözlerini hatırlayın. Kampanya başlar, ilk 6 ayda 350 bin kart satılır. Müşteri memnun, satışlar iyi, reklam beğeniliyor. Yine de ters giden bir şeyler oluyor. Şişman peruklu aileyi kapıya yapıştırmak istemeyenler gibi. Niye? Havalı bulmuyoruz. Mesleğin püf noktası mı denir, yoksa işin kimyası mı? Sonuçta bir hoşnutsuzluk var. Başka tepkiler de var haliyle. Ne? Bonus, bedavacı kart. Bedavacı kart veya şişman aile, her ikisi veya herhangi biri, sonuçta düzeltilmesi gereken bir durum var. Mesela, para kazanmak olmayabiliyor. Havalı olması tercih ettirebiliyor. Burada kreatif ekip devreye giriyor. İlk konsept, alışveriş yaparken para kazanmaktı. Yenisi, para biriktiren kart oldu. İş bitti mi? Hayır. Peruk tuttu. Ama şişman aile yerine ünlüler bulunmalı ki kart havalı olsun. Üst sınıftan kartla onların yanına çıkılacak birileri. Manken, sanatçı, mimar, oto yarışçısı peruğu ile arzı endam etti reklamlarda. 3-4 ay devam eden bir seri oldu. Reklam oynuyordu ve Garanti Bankası'ndan olumlu sinyaller de alınıyordu. Hayat dersinin ikincisi, Serdar Erener'in ifadesiyle uyumla birlikte geldi. Erener, uyumun bazen kötü bir şey olabileceğini, hatta tehlikeli olabileceğini belirtiyor. Ona göre kasa sesi mi, sahnedeki gülüş mü daha önemli. Her ikisinin de olması tavsiye edileni. Erener'in beklediği bilgi ciddiye alınması gereken şey pazar araştırmasının önüne konuluyor. Haliyle bir kere daha Garanti yönetimine sunum yapılıyor. Meğer ben yanılmışım. Yönetimin ilk tepkisi yine şaşkınlık tabii. ayda 20 bin müracaat olan satış grafiklerinin maksimum noktada seyrettiği bir dönemde kampanyanın başkanı yanıldık diyor. Ayda prensibi malum, yani dikkat çekecek, ilgi uyandıracak, karar verdirecek, harekete geçirecek, sattıracak. Reklam baktırmalı. Baktırması da yetmiyor. Erener, eliniz cebinize gidiyor mu diye soruyor. İşte bunlar var. Ama binde bir olan bir olay var. Akıl ile duyguyu sihirli şekilde bulan bir denklem diyor Erener. Herkes sınıf atlamak istiyor. Bonus ile kart başına harcama limitini artırmak önemli. Eldeki kuş, daldaki iki baykuştan daha önemli. İşte burada bonusu dünyada örnek bir vaka olarak sunulmasına neden olan durum ortaya çıkıyor. Reklamın maksadı olan kısa vadeli ölçülebilir hedeflerden dönüp uzun vadeli sonuç alma becerisi. Ünlü mankenlerin hamile bir şekilde alışveriş etmesi fikri güzeldi. Erener de kabul ediyor. Reklam beğenildi, ölçülebilir sonuçlar da alındı. Ama sevilme katsayısı yeterli değildi. Hamile mankenlerde tısladık diye tanımlıyor Erener olayı. Bir kere daha dönüş yapılıyor hatadan. Karamürsel mağazalarıyla birlikte bonus reklamı yapılması bundan sonra başlıyor. Bir de üst sınıftan popüler kişiler kullanılmaya başlanıyor. En son bedava alışveriş mi yapacağızlı, mazhar Alasonlu reklama kadar gelişmeleri, dönüşleri iyi incelemek lazım. Yanlışı kabul ve hatadan dönüş bir ruh halidir. Varoluşçularda görülen bir ruh halini Erener'in düşüncelerinde olduğu kadar hayatında da görüyoruz. Reklamcılık yaklaşımında da, müşteri temsilcisi olarak ajansta çalışırken reklam yazarlarına isyan ediyor. Madem beğenmiyorsun, o zaman sen yap seçeneğiyle müşteri temsilciliğinden işin mutfağına sıçrıyor. Daha sonraki kreatif direktörlük ve ajans başkanlığı sürecinde de kendine soruyor. Zengin yaşayıp orta halli birine nasıl mal satabilirim? Zihnini açık tutuyor, okuyor, araştırıyor. Ama daha önemlisi, reklamcı ya da satıcı denen insanın zihninde her türlü insanlık haline ait düğmenin açık olduğunu ve bütün sesleri duyabildiğini düşünerek sezgisel bilgisini sektöre aktarıyor. Marka konferansında gençlere yönelik reklamdan bahsederken onların tahrik edilmesi üzerinde durdu. Tahrik edin, yerler yaklaşımı onu yansıtıyordu. Anti reklam ve anti düzen verdiği iki önemli örnek var. İkisi de müzik dünyasından, Elvis Presley ve Eminem. Zamanın aşındırıcılığına dayanan en güzel marka örneği Elvis Presley. 1960'lı yıllarda sevenlerinin arasından ayrılan dünyaca ünlü rock sanatçısı bugün kendinden bir sonraki kuşağı harekete geçirebiliyor. Hatta ölümünden sonra da hediyelik eşyalar ya da CD'leri yok satıyor. Serdar Erener'e göre markayı kafalara çakmanın en önemli unsuru tahrik. Bunun en canlı örneği Eminem, yani Amerikalı ünlü pop şarkıcısı. Eğer gençliği yakalamak isteyen bir marka yaratmak istiyorsanız, tarzıyla, şarkı sözleriyle bugünün gençliğin peşinden koşturan Eminem'i iyice incelemenizde fayda var. Eminem isyankar olabilir ama Erener'i ağlatması yönünü de unutmamak gerekiyor. Ardından son günlerin dünyada popüler bir kampanyasını örnek veriyor. 1980'lerde dünyadaki toplam cin pazarının yarısına sahip olan Levi's'ın tahtında indiren Diesel'in gençleri tahrik ederek bunu başardığını biliyor muydunuz? Bugün reklam kampanyaları araştırma konusu olan ve pantolonları 200-300 milyon liraya satılan Diesel, New York'tan İstanbul'a gençler arasında sosyal statü simgesi. Lojistik deyip geçme. Dell, ürettiği kişisel bilgisayarları tüketicilere doğrudan kendisi satmaya karar verip organizasyonunu da bu amaçla yeniden düzenledi. Bu karar sonucunda yalnızca dağıtım kanallarına ayrılan pay değil, şirketin gereksinim duyduğu işletme sermayesi maliyeti de önemli ölçüde düştü. Nihai tüketicilere doğrudan ulaşabilmek, Dell ürünlerinde müşteri taleplerine en uygun tasarımı en kısa sürede gerçekleştirme, stok maliyetlerini büyük oranda düşürme ve müşteri hizmetlerinde büyük atılım yapma olanağını kazandırdı. Japon, Susie'ye İngiliz yorumu. Yo, Kural dışı bir adam, İngiliz tutuculuğundan global esintiler katan, uzak doğu trendini batı endüstriyalizmi ile yoğuran bir çılgında diyebiliriz ona. Yo Sushi, kurucusu ve batı medyasında hakkında en çok yazılar yazılan Simon Woodruff'tan bahsediyorum. Son bir yılda İstanbul'da kaç tane sushi bar açıldığının farkında mısınız? Dahası sushi restoranlarına tedarikçilik yapan bir gıda şirketi olduğunu gördüm. Haliyle batıdaki en önemli sushi restoran yorumundan ve arkasındaki kişiden biraz bahsedeyim. Gençliğinde egzistansiyalist etkide kalmış, hippie konserlerinin tutkunu. Böyle olunca da 16 yaşında okulunu terk ediyor, gençlik gruplarıyla yaşamaya başlıyor. Ama parasız hayatın olmadığını görünce alışkanlığını bırakamayıp konser turlarına elektrik teknisyeni oluyor. Yerinde duramayan, tavrı ve üretken kişiliği elektrik tesisatında sahne düzenlemeye yönlendiriyor onu. Ancak arkadan gelen bir nesil var. Onlar mektepli ve sahne düzenlemenin kurallarını biliyorlar. Cahilliği fark edilmesin diye bu işi de terk ediyor ama sahneden kopamıyor. Sanatçıların organizatörlüğünü üstleniyor ama içindeki yapmak istediği şeye karar veriyor. Parakendecilik. Sanatçıların telif haklarını satmak için yıllar evvel İstanbul'a bile geliyor. Ancak sanatçılarla, özellikle de telif haklarıyla uğraşmak zor. Bir gün bir Japon arkadaşıyla otururken sushi restoranları konusu açılıyor. Tamam diyor, işte yapacağım şey bu. Zaten restoran yapma isteğini yıllar evvel günlüğüne yazmıştı. Ama farklı bir şey olmalıydı. Farklılık yaşam biçimiydi. Bu da öyle olmalıydı. Fakat çözmesi gereken bir konu vardı. Maymun iştahlılığına gem vurmalıydı. Mesela bu dönemde Nike Town oluşturmak aklına geldi. Hayata geçirmeden vazgeçti. Karar verdiğinde çabuk vazgeçme huyundan ötürü yapacağı şeye karar vermeden ilgili her şeyi bulmalıydı. İlk soru, niye pahalı bu oldu? Anladı ki büyük Japon sushi işverenleri öyle istiyordu. Fiyatları indirmek akıllıca olabilirdi. Garson yerine taşıyıcı otomatik bantlar iyi bir fikir olabilirdi. Araştırmaya devam etti. Japonya'ya yazı yazdı. Birkaç hafta içinde onlarca zarflar geldi. Japonya'da 3000 sushi bar olduğunu biliyor muydunuz? Hatta sektör o kadar ilerlemiş ki kendi sushi barınızı nasıl açarsınız diye mektuplu sistemler geliştirmişler. Mektuptan hazır bir sistemin çıktığını görünce "Yo, sushi!" diye bağırmış. Woodruff tam uygulamaya geçeceği bir sırada birden duruyor. Madem bu kadar kolay, öyleyse bir yanlışlık var diye düşünmeye, araştırmaya başlıyor. Kendi restoranı farklı olmalıydı. Aynı olursa anlamı olmazdı. Ürünlerin Planet restoranı gibi ses getirmeliydi. Ama üç şeyi yoktu. Yeni boşanmıştı, yani eşi yoktu. Parası yoktu ve restoranı yoktu. Her şeyini ortaya koydu, 30 yıl çalışmıştı ama elde avuçta olan bütün varlığı ancak 250 bin euro ediyordu. Kredi programından 200 bin dolar alabildi. İki arkadaşından da 100 biner euro civarında borç bulabildi. Bu iş için ideal olan Soho'da bir yer buldu ama kontrat imzalanmadan ihtilaflı yeri başkası aldı. İyi ki orada başlamamışım. Başlasaydım yine klasik bir şey olacaktı diyor. Bir yıl sonra kafasındaki şekil tam oluşunca daha iyi şartlarla aynı yeri tutma şansını yakaladı. İşi daha iyi öğrenmek için Japonya'ya gidip fuara katıldı. Kafasında oluşturduğu seyyar servis robotlarını buldu. Ama parası ancak iki robota yetmişti. Vazgeçip Edinburgh'daki üniversiteye müracaat etti. Orada öğrenciler kendisine istediği otomatik seyyar tabure robotları yapmaya başladılar. Tam istediği şey, robotlar restoranda ortada dolaşıp içecek servisi yapacaklardı. Ama hala yeterli sermayesi yoktu. Sony'ye, Honda'ya ve Nippon Air'e yazı yazarak sponsorluk teklif etti. Beklediği şuydu, evet demeleri şart değil, hayır demesinler yeter. Öyle de oldu. Normalde pazarlamada 7 görüşmede ikna olunurken Sony ile tam 17 görüşme yapılır. Sponsorluk karşılığında Sony restoranlardaki ekranlarda bedava reklam yapacak ve televizyonları verecektir. Honda ile sushi servislerini yapacak motosiklet anlaşması için teklif götürür. Nippon ise Japonya'ya gidiş geliş biletlerini verecektir. Yola çıkılır. Yo Sushi'nin ilk restoranı açıldığından birkaç hafta sonra Nike'ın ajansı çalışmak için teklif getirir. Şaşırır. Ne? Demekten kendini alamaz. İlk lokantanın altındaki depoyu genel müdürlük olarak kullanır. Hemen barlar aklına gelir. Burayı Under Yo yapmaya karar verir. Ama Soho'da bar açmanın kuralları vardır ve hala anlayamadığı şekilde ruhsat alabilir. İçecekleri masalardaki musluklardan akıtmanın yanı sıra sigara dumanını çeken küllükler yeniliğini bulur. Doğudan etkilenme devam eder bu sırada. Restoranlarda masaj hizmeti vermeye başlar. Bu uygulamada Amerikalı çılgın Virgin şirketinden etkilenir. Hızla kadrolaşmaya başlar. Elemanlarını devrimci kişilerden seçer. Düş ve öngörü temel olacak ve yöneticileri 10 yıl sonrasına bakabilecektir. Şu anda Simon Woodruff, Yo Japon hazır giyimi piyasaya sunmaya hazırlanıyor. İlkbaharda Yo Otel hizmete girecek. Arkası da var. Türkiye'ye geldiğinde hamamlardan esinlenmiş. Yo Spa güzellik merkezlerini 2003 veya 2004'te hizmete sunmaya başlayacak. Ve en çılgını ne biliyor musunuz? 2 ay evvel Türkiye'ye geliş hazırlıkları yaparken bir rock şarkıcısının ölüm haberi gelir. Sahneye yakınlığı kendisini hüzünlendirir ama bir fikri de doğurur. Niye bir Yo şarkısı olmasın? Hemen 10 dakikada sözlerini yazar, bestesini mırıldanmaya başlar. Şarkı sözleri düzenleyen ünlü birini arar, sözleri gönderir. Çok ünlü biridir ama sözleri beğenir. Daha sonra arayarak bestesini telefonda mırıldanmasını söyler. Yılbaşında Yo CD'si marketlere çıkacak. İşin ilginç tarafı birkaç hafta önce bestenin de düzenlenmiş halde kendisine dinletilmesidir. İcra eden de yine kendisi, yani Simon ve ikinci kitabıyla birlikte. Peki bu Yo nedir? Bunu da küçük bir kızdan esinlenerek bulur. Her sabah karşılaştıklarında kendisine Yo der. Yani Japonca'da naber oğlum anlamına gelen bir ifade. Simon İngiltere'de yılın girişimcisi seçilmiş, hak etmiş mi siz karar verin. Mağazacılığı öğren. Müşteri memnuniyetinin neresindeyiz? Yönetim anlayışında birkaç senedir hedef müşteriler haline geldi. Verimliliğin en önemli noktası müşteri bağımlılığını artırmak ve mutlak müşteri memnuniyetini esas kılmak oldu. İşin yasal süreci ve dünyadaki tüketici hakları uygulamaları da bunda etkili oldu. Ama bazı firmalar nedense hala tüketiciye kulak asmamakta. Araştırmalar ise müşteri bağımlılığını artırmanın ve müşteri memnuniyetini sağlamanın yeni müşteri kazanmaktan daha hesaplı bir yol olduğunu gösteriyor. Bu konuda pek çok örnek literatüre geçti. Hele bir Türk kızının